Ayrım 12, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 113. 1808, Rio de Janeiro, Judas yakımı yasaklanıyor. Brezilya'ya yeni gelmiş olan Portekiz prensinin emriyle kutsal hafta içinde Judasların yakılması sömürgenin her yanında yasaklanacaktır. Buranın halkı İsa'nın öcünü almak ve kendi hınçlarını çıkarmak için yılda bir gece kodamanları ateşe atmak adetindedir. Komutanla başpiskopos, zengin tüccar, büyük toprak sahibi, polis şefi. Özenle süslenip havai fişeklerle doldurulan bu bez kuklaların alevler arasında acıyla kıvranıp patlamasını çulsuzlar keyifle seyrede gelmişlerdir. Ama bundan böyle yetki sahipleri kutsal haftada bile sıkıntı çekmeyecekler. Kısa bir süre önce Lisbon'dan gelmiş olan kral ailesi sessizlik ve saygı istiyor. Bir İngiliz gemisi Portekiz prensini bütün mahiyeti ve mücevherleriyle birlikte kurtarıp bu uzak diyarlara getirmiş. Bu etkin manevra Portekiz hanedanını İspanya ile Portekiz'i işgal etmiş olan Napolyon Bonaparte'ın tehlikesinden kurtardığı gibi İngilizlere Amerika'da elverişli bir hareket merkezi sağlıyor. İngilizler Plata Irmağı'nda müthiş bir yenilgiye uğramış. Buenos Aires ve Montevideo'dan atılmışlardı. Bundan sonraki sızma harekatını Rio de Janeiro üzerinden başlatıyorlar. Hiçbir koşul ileri süremeyecek kadar çaresiz olan müttefikler yoluyla. 1809, Chuquisaca, haykırı. Amerika'nın özgürlük haykırısı Chuquisaca'da kopuyor. Fransız işgalcilerine karşı silahlanan İspanya kaynaya dursun, Amerika başkaldırıyor. Napolyon'un erkek kardeşi Joseph Bonaparte'ın Madrid'de tahta çıkmasını kreoleler kabul etmiyor. Chuquisaca başı çekiyor. Amerika'daki Salamanca'da kopan isyan, İspanya'nın Batı Hint adalarındaki sömürgelerini yitireceğini haber veriyor. Chuquisaca, eski adıyla La Plata ve Charcas, gelecekteki adıyla Sucre, birbirine sevdalı iki dağın eteğinde kuruludur. Avlularıyla bahçelerinden limon ve portakal çiçeklerinin kokusu yükselir ve sokaklarında dolaşan soylu şövalyelerin sayısı avamlardan daha çoktur. Burada pelerinlerden ve papaz cübbelerinden daha bol hiçbir şey yoktur. Ellerindeki altın topuzlu bastonlar gibi dimdik yürüyen hekimler ve ortalıkta dolaşıp zufa otu serperek evleri kutsayan keşişler tipik birer Chuquisacalıdır. Buradan bakınca dünya insana güvenlikli ve değişmez gibi gelirdi. Oysa şaşılacak şey, özgürlük haykırısı işte bu, peltek Latince konuşmaya alışmış ağızdan koptu. La Paz, Quito ve Buenos Aires bu haykırıyı derhal yankılayacaklardır. Kuzeyde Meksika'daysa... 1810, Atoto Nilco, Guadalupe bakiresine karşı Remedios bakiresi. Halk kitlesi toz bulutlarını yararak Atoto Nilco kentinden geçiyor. Bin yaşasın Amerika, kahrolsun hain hükümet. Peder Miguel Hidalgo kiliseden Guadalupe bakiresinin heykelciğini alıp bir mızrağın ucuna bağlıyor. Havaya kaldırılan bayrak kalabalığın üzerinde dalgalanıyor. Bin yaşasın kutsal Guadalupe bakiremiz, kahrolsun İspanyol köpekler. Devrim ateşi, dinsel tutku, Dolores Kilisesi'nin çanları çalınmış, Papaz Hidalgo halkı mücadeleye çağırmıştır. Böylece Meksikalı Guadalupe bakiresi, İspanyol Remedios bakiresine savaş açmış oluyor. Kızılderili Meryem Ana, beyaz Meryem Ana'ya kafa tutuyor. Tepeyak tepelerinde yoksul bir kızılderiliği seçmiş olan bakire, Hernan Cortes'i Tenochtitlan'dan kaçarken kurtaran bakirenin üstüne yürüyor. Remedioslu Meryem Ana general kılığına bürünecek ve infaz mangası genel valinin emriyle Guadalupe bakiresinin bayrağını kurşunlarla delik deşik edecektir. Hem anne hem kraliçe hem de Meksikalıların tanrıçası olan Guadalupe bakiresi eskiden Tepeyak manastırının duvarlarına Cebrail tarafından resmi çizilmezden önce Azteklerin tonant ziniydi. Her tanrının yılı halk oluk Tepeyak'a akar. Selam sana ey bakire ve gebe, Selam ey hamile kızı olan kız. Dizlerinin üstünde sürünerek onun ilk göründüğü kayaya tırmanırlar, güllerin açtığı yere. Selam sana Tanrı'nın el koyduğu, selam Tanrı'nın en sevdiği. Buradaki pınarlardan su içerler. Selam Tanrı'ya yuva kuran. Ve onlara sevgi ve tansıklar bağışlasın, öğüt versin, onları esirgesin diye Meryem Ana'ya yakarırlar. Ave Maria, ave, ave. İşte şimdi Guadalupe bakiresi yola çıkmış, Meksika'nın bağımsızlığı uğruna kan dökerek ilerliyor. 1810 Guanajuato, El Pipila. Hidalgo'nun askerleri çalıların arasından saldırıya geçerek Guanajuato'yu taş yağmuruna tutuyorlar. Bu madencilik kenti de isyan çığına katılıyor. Kralın yaylım ateşiyle saçtığı ölüme karşın halk kitleleri sokaklara taşıp askerleri bir yana itiyor ve İspanyol egemenliğinin kalesi olan Mısır borsasının kapısına dayanıyor. Burada binanın 30 salonunun kubbeli tavanları altında 8000 kile Mısır durmaktadır. Ve de külçe altında gümüş ve değerli taşlardan oluşmuş hesaplara sığmaz bir servet. Korkularından akıllarını kaçırmış olan sömürge yöneticileri bu hazineyle birlikte içeri kapanıp kapıları kilitlemişler. Kibar beyler boş yere merhamet dileniyorlar. Boğazlamalar, yağmalamalar ve içkili taşkınlıklar alıp yürüyor. Kızılderililer bakalım kuyrukları var mı diye ölülerin giysilerini çıkarıyorlar. Bir maden işçisi olan El Pipila günün kahramanıdır. Denilene göre El Pipila sırtına koskocaman yassı bir taş alıp kurşun yağmurunun içinden kaplumbağa gibi geçmiş, elindeki meşale ve zifle Mısır borsasının kapısını ateşe vermiş. Denilenlere göre El Pipila'nın asıl adı Juan José Martinez'miş ama başka adlar da taşırmış. O Guanajuato madenlerinde çalışan ve çalışmış olan bütün Kızılderililerin adları. 1810 Guadalajara, Hidalgo. Dolores kentinde herkes bilirdi ki Papaz Hidalgo'nun sokakta yürürken kitap okumak gibi kötü bir huyu vardı. Şapkasının o sivri kanatları güneşle sayfa arasına girerdi ve bunca zamandır ne bir atın ne de Engizisyon'un ona çarpmamış olması resmen mucizeydi doğrusu. Çünkü okuduğu şeyler sokakta kitap okumasından daha tehlikeliydi. Dolores sokaklarındaki toz bulutları arasından ağır adımlarla yürürken papazın yüzünün önünde her zaman Fransızca bir kitap görebilirdiniz. Hani şu toplumsal uzlaşmadan, insan haklarından, vatandaş özgürlüklerinden falan dem vuran kitaplardan biri. Papaz yoldaki insanlara selam vermiyorsa bu kabalığından değil, okumaya dalmış olmasındandı. Hidalgo ve birlikte çanak çömlek yaptığı 20 kızılderili baş kaldırmışlardı ve hafta sonunda sayıları 50 bini bulmuştu. O zaman Engizisyon onun peşine düştü. Meksika Diyanet Dairesi onu kilise ve din düşmanı, Meryem Ana'nın bakireliğini yatsıyan bir dönek, bir maddeci, ahlaksız zina savunucusu, fitneci, bölücü ve Fransız özgürlük akımının aşırı yandaşı olmakla suçluyor. Guadalupe Meryem Anası bir isyancılar ordusunun başında Guadalajara'yı işgal ediyor. Miguel Hidalgo, Kral Ferdinand'ın portresini duvarlardan indirtiyor. Engizisyon'a köleliği kaldıran bir fermanla karşılık verip Avrupalıların mallarına el koyuyor. Kızılderililerin ödediği vergileri kaldırıyor ve çiftlik topraklarını zorbaların elinden kurtarıyor. 1810 Pie de la Cuesta, Morelos. Bir köy papazıdır Hidalgo gibi. Yine Hidalgo gibi Tarasca yöresinde doğmuştur. Michoacán dağlarında 250 yıl önce Piskopos Vasco de Quiroga'nın kendince bir komünist ütopya kurduğu yerlerde. Kurtarılmış topraklar ki sonradan Guanajuato madenlerine zorla sürüklenen kızılderili kölelerin kazmaları ve salgınlarla çöle dönecekti. Şiddetimle gidiyorum kızgın güney beldelerine. José María Morelos katır sürücüsü ve çoban. Karakuaro köyünün papazı devrime katılıyor. Mızraklı 25 adam ve birkaç av tüfeğiyle yollara koyuluyor. Başına sardığı beyaz mendilin ardından gelen askerler günden güne çoğalmaktadır. Morelos palmiye bahçelerinde gizlenen Atoya Kızılderililerini arayarak Pie de la Cuesta kasabasından geçiyor. Kim var orada? Ulu Tanrı diyor Kızılderililer. Morales onlarla konuşuyor. Bundan böyle kim var orada diye soranlara herkes Amerika diye karşılık verecektir. 1811 Buenos Aires, Moreno. Birkaç elde biriken büyük servetler diye düşünüyordu Mariano Moreno. Toprağı ıslatmayan durgun sulara benzer. Zorbalardan kaçarken zorbalığı da yıkabilmek için sömürgelerde edinilmiş olan asalak sermayenin kamulaştırılması şarttır. Burada bol bol var olan parayı tefeci faizleriyle Avrupa'da aramanın anlamı ne? Dış ülkelerden Stuttgart piyanoları ve Çin vazoları getirileceği yerde makine ve tohum getirtilmelidir. Devlet diye düşünüyordu Moreno, bağımsızlığına yeni kavuşmuş olan ulusun en girişimci iş adamı durumuna geçmelidir. Devrim diye düşünüyordu, akıllı ve korkunç olmalıdır. Düşmanlarına karşı amansız, dışarıdan bakanlara karşı tetikte. Moreno kısa bir süre sonra yetki sahibi oldu ya da olduğunu sandı. Tanrı'ya şükürler olsun diye Buenos Aires tüccarları rahat bir soluk aldılar. Cehennem ifriti Mariano Moreno açık denizlerde ölmüştür. Dostları French ile Beruti sürgüne yollanıyorlar. Castelli hapse mahkum ediliyor. Cornelio Saavedra Russo'nun Moreno tarafından basılmış ve yayımlanmış olan Toplumsal Kontrat adlı kitabının kopyalarını toplatıyor ve Plata Irmak bölgesinde hiçbir Robespierre'e yer olmadığını ilan ediyor. 1811 Buenos Aires, Castelli. İki taneydiler, bir kalem ve bir ses. Yazılar yazan bir Robespierre, yani Mariano Moreno ve bir de konuşan Robespierre. Bunların hepsi sapık demişti bir İspanyol komutanı. Ama Castelli ile Moreno hepsinden daha sapık. Büyük konuşmacı Juan José Castelli, Buenos Aires'teki bir hapishanededir. Tutucuların ele geçirmiş olduğu devrim şimdi devrimcileri harcıyor. Suçlamalar üst üste yığılıyor. Castelli zamparanın biridir. Bir ayyaş, bir kumarcı, bir kilise düşmanı. Tutuklu Kızılderilileri ayaklandıran, yoksullar için adalet arayan, Amerikan davasının temsilcisi olan bu adam kendini savunamıyor. Ağzı kanserin saldırısına uğramış, dilinin kesilmesini gerekiyor. Buenos Aires'teki devrimin dili tutuluyor. 1811 Bogota, Narino. Efendilerimizi değiştirdik diye yazıyor Antonio Narino, Kolombiya'da. La Bagatella kendisinin kurmuş olduğu, kendi yönettiği, başyazarlığını yaptığı ve kapaktan kapağa kendi başına doldurduğu bu gazete kuklaları başsız, kodamanları dayanaksız bırakıyor. Narino vatansever Kolombiyalıların ayaklanmasının giderek bir karnavala dönüşmeye başladığını yazarak bağımsızlığın derhal ve kesinlikle ilan edilmesini istiyor. Aynı zamanda çölde yükselen bir feryat, yoksulların oy kullanma hakkının tanınmasını ve çulsuz vatandaşın iradesine kadifeler giymiş beyefendilerinkiyle eşdeğer biçilmesini istiyor. Efendilerimizi değiştirdik diye yazıyor. 3-5 ay önce halk Bogota'nın ana meydanını işgal ederek genel valiyi tutsak almış. Eşini de orospular hapishanesine atmıştı. Sıradan halkın önderi olan José Antonio Gala'nın hayaleti öfkeli halk yığınlarının önünden gidiyordu. Bu olay bilim ve din adamlarının, tüccarların, toprak ve köle sahiplerinin ödünü koparmıştı. Bu kişiler her ne pahasına olursa olsun Fransa'daki özgürlükçülerin hatalarını yinelemekten kaçınmaya yemin ederek genel valiyle karısının gizlice kaçmasına yardım ettiler. Efendilerimizi değiştirdik. Kolombiya şimdi dimdik kolalı gömlekler ve bol düğmeli cübbeler giyen beyefendilerce yönetiliyor. Katedralin başpapazı ahirette bile hiyerarşiler var diye vaazlar veriyor. Bir elin parmakları bile bir değildir. Hanımefendiler başlarındaki siyah mantiyaların altından bukleleriyle çiçeklerini, kurdelelerini yüzlerine siper ederek haç çıkartıyorlar. Seçkinler cuntası ilk fermanını ilan ediyor. vatanseverlik adına alacağı başkaca önlemlerin yanı sıra yağmalanmış Kızılderililerin ellerinde kalan son malları da yağmalama kararındadır. Onları vergiden kurtarma bahanesi altında junta Kızılderililerin ortak topraklarına el koyuyor ve onları avlularının orta yerinde birer teşhir sehpası bulunduran büyük çiftliklerde hizmet vermeye zorluyor. Dünya tepetaklak, gitar eşliğinde söylenen bir şarkının sözleri. Tepetaklak çizersen dünyayı, görürsün bütün yanlışlıkları. Tazı korkuyla kaçar tilkiden, hırsız yargıcı kovalar. Ayaklar tepeden bakar başlara, ağız sürüklenir çamur içinde. Ateş suyu söndürür, körler okuma öğretir. Arabacı başı çeker, öküzler arabaya biner. Bir adamın kıyısında oturmaktadır bir ırmak, atını gölgede dinlendirip bıçağını bileyerek. 1811 Çilapa, Şiş Göbek. Meksika'da askeri düzen halkın kargaşasını bastırmaktadır. Hidalgo Chihuahua'da idam edilmiştir. 4 ay zincire vurulu işkence gördükten sonra inançlarının yansıdığı söyleniyor. Bağımsızlık hareketi şimdi Morelos'un peşindeki güçlere güvenebilir ancak. Ignacio López Rayón Morelos'a ivedi bir uyarı mektubu yollayıyor. Güvenilir kaynaklardan öğrendiğime göre genel vali sizi öldürmek için bir kiralık katile para ödemiş. Size bu adam hakkında iyice şiş göbekli olduğu dışında hiçbir şey söyleyemem. Şafakta bir nal şakırtısı arasında haberci Çilapa'daki karargaha ulaşıyor. Öğle üzere kiralık katil gelip ulusal davaya hizmet etmeyi öneriyor. Morelos kollarını kavuşturmuş, onun coşkulu vatansever demeçlerinin yaylım ateşini göğüslüyor. Hiçbir şey demeden kiralık katili sofrada sağına oturtarak yemeğini onunla paylaşıyor. O katile bakıyor, katil tabağına. Akşamleyinle yemeği birlikte yiyorlar. Katil yemeğini yerken konuşuyor, lokmalar boğazına kaçıyor. Morelos nezaket simgesi bir heykel, gözleriyle onun gözlerini arıyor. İçime kötü bir şeyler doğuyor diyor birden ve gözler kısılsın, sandalye gıcırdasın diye bekliyor. Sonra gerilimi gideriyor. Yine romatizmalarım tuttu, yağmur yağacak. Yüzündeki ciddi ifade bir kahkahayı yarıda kesiyor. Morelos bir yaprak sigarası yakıyor, dumanları süzüyor. Katil ayağa kalkmayı göze alamamaktadır. Teşekkürlerini kekeleyerek bildiriyor. Morelos yüzünü onun yüzüne yaklaştırıyor. Merak edeceğim diyor. Katilin şöyle bir irkildiğini görerek alnında biriken ter tanelerini sayıyor. Uykunuz geldi mi diye soruyor telaşsız bir sesle. Sonra hiç duralamadan odamda yatmak şerefini bağışlar mısınız bana? Yataklara uzanıyorlar. Aralarında can çekişen bir mumun dalgalı ışığı. Morelos sırtını dönüyor, derinden solumaya başlıyor, belki de horluyor. Tan ağarmadan bir atın uzakta giderek hafifleyen nal şakırtılarını duyuyor. Kuşluk saatinde yardımcısından kalem kağıt istiyor. Ignacio López Rayón'a bir mektup. Uyarınıza teşekkürler. Bu karargâhta benden şiş göbeklisi yoktur. 1811 Doğu Yakasındaki Otlaklar. Kimse kimseden üstün değildir, diyor at sırtındaki kovboylar. Toprağın sahibi olamaz, çünkü havanın sahibi yoktur. Onlar yıldızlı gökten âlâdan bilmiyorlar. Ne de şu deniz gibi dalgalı çayırlarda at arkadaşlarının sırtında başı boş dolaşmanın özgürlüğüyle kıyaslanabilecek herhangi bir şan. Bu açıklık çayırlarda yaylandırılacak sürüleri olmak demek, hemen hemen her şeye sahip olmak demektir. Goşolar yalnızca et yiyorlar, çünkü çevredeki tek yeşillik otlardır. Otlar da sığırlar içindir. Kızarmış etin üstüne tütünle rom içiyor ve gitarların eşliğinde olaylarla tansıkları anlatan şarkılar söyleyip dinliyorlar. Goşolar zengin çiftliklerinin kullanıp attıkları bu bağımsız adamlar Jose Artigas'la güç birliğine giriyorlar. Uruguay ırmağının doğusuna düşen otlaklar alevler içinde kalıyor. 1811 Uruguay Irmağı'nın Kıyıları, Exodus. Buenos Aires genel valiyle anlaşarak Montevideo'yu kuşatmış olan askerleri geri çekiyor. Jose Artigas kendi topraklarını yeni baştan İspanyollara veren bu ateşkesi tanımayı reddediyor ve dişi tırnağıyla da olsa savaşı sürdürmeye and içiyor. Önder bağımsızlık için bir ordu toplamak üzere kuzeye göçüyor. Dağılmış bir halk onun izi üzerinde bir araya geliyor. Yaban kovboylarıyla estansiyaların vatansever kahramanları olan köylüleri ve işçileri bir araya getiren gezginci bir ev sahibi. Kadınlar da kuzeye gidiyorlar, yaraları sarmak ya da mızrak kullanmak için. Onlara katılan keşişler bu uzun yürüyüş sırasında doğan askerleri vaftiz ediyorlar. Eskiden ev kuşu olanlar açık havayı benimsiyor. Dingin bir yaşam sürmüş olanlar tehlikeyi seçiyor. Kuzeye yürüyenler arasında kalem ve bıçak erbabı var. Konuşkan doktorlarla birilerine ölüm borcu olan kaygılı haydutlar. Diş çekicilerle mucize yaratıcılar, gemi ve kale firarileri, kaçkın köleler. Hepsi de kuzeye yürümektedir. Kızılderililer kulübelerini yakıp yanlarına yalnızca oklarıyla boğalarını alarak kafileye katılıyorlar. Arabalar, atlar, yayalardan oluşma uzun kervan kuzeye ilerliyor. Onlar geçtikçe kendilerine bir anavatan isteyen ahali sonradan Uruguay denilecek olan ülkeyi boşaltıyor. Ülkenin kendisi çocuklarıyla birlikte gidiyor, geriye hiçbir şey kalmıyor. Bir tutam kül bile kalmıyor, sessizlik bile. 1812 Cochabamba Kadınlar. Cochabamba'dan bir sürü erkek kaçmış ama tek bir kadın kaçmamış. Dağın yamacında koca bir çıngar, düşman tarafından kıstırılan Cochabambalı halk kadınları bir ateş halkasının ortasından savaşıyorlar. Çevrelerini kuşatan 5000 İspanyola yamru yumru teneke tabancalar ve bir avuç çakmaklı tüfekle karşı koyuyorlar. Ve uzun süre bağımsızlık savaşı boyunca yankılanacak olan en son haykırışa kadar savaşıyorlar. Bundan böyle ordu ne zaman bocalasa, asi General Manuel Belgrano askerlerinin cesaretini körükleyip öfkesini parlatacak olan sözleri söyleyecektir. General Cochabamba kadınları burada mı diye soracaktır duraksayan askerlerine. 1812 Caracas, Bolivar. Bir zelzele Caracas'la birlikte La Guayara'yı, San Felipe, Barquisimeto ve Merida'yı yerle bir ediyor. Bunlar bağımsızlık ilan etmiş olan Venezuela kentleridir. Kreole başkaldırısının merkezi olan Caracas'ta yıkıntılar altında 10.000 ölü yatıyor. İnsanlar taşların arasında ceset aranırken ortalıkta yakarı ve lanetlerden başka bir şey duyulmuyor. Tanrı İspanyol mu yoksa? Zelzele vatanseverlerin diktiği dar ağacını yutmuş, yeni doğan cumhuriyet onuruna ilahiler okuyan kiliselerden birini bile ayakta bırakmamış. Yıkık Mercedes Kilisesi'nde İspanya kralının mührünü taşıyan sütun hala ayakta. Coro, Maracaibo, Valencia, Angostura, krala sadık olmuş olan kentlerin taşına zarar gelmemiş. Caracas'ta hava insanı dağılıyor, yıkıntılardan bakışların işleyemediği yoğun bir duman tütüyor. Bir keşiş halka demeç vererek Tanrı'nın bundan böyle bu tür küstahlıkları hoş görmeyeceğini söylüyor. İntikam! Önceden San Jacinto manastırı olan yerde şimdi halk keşişin çevresine üşüşüyor. Sunağın yıkıntısına tüneyen keşiş Tanrı'nın gazabını çekmiş olanların cezalandırılmasını istiyor. İntikam diye kükrüyor İsa'nın bu kamçısı, suçlayan parmağıyla bu sahneyi kollarını kavuşturmuş seyretmekte olan bir özgürlükçü subayı göstermektedir. Kalabalık subayın parlak renkli üniforma giymiş kısa boylu kemikli bir adam aleyhine dönüyor ve onu ezmeye atılıyor. Simon Bolivar ne yalvarıyor ne de geri çekiliyor, saldırıya geçiyor. Elinde kılıç gözü dönmüş kalabalığın ortasına atılıyor. Sunağa çıkıyor ve tek bir vuruşta felaket habercisi keşişin başını uçuruyor. Halk suskun dağılıyor. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 123.